Ayrım 7.
Bunlar ne kuşudur yeğenim? Bunlar serçe kuşudur. Bunlar ne? Bunlar da kara karga kuşları. Bu kuşlar ayrı kuşlardır yeğenim. Benzemezler birbirine. Biz neyiz? Biz de insan kuşlarıyız yeğenim. Ama nasıl bir kuşuz? Benzer miyiz şu tombul, etli göbekli, yumuşak götlü heriflere? Benzemeyiz yeğenim. Niye? Çünkü onlar başka bir kuş. Bir başka. Dünya dönüyor yeğenim. Dünya durmuyor, dönüyor, değişiyor. Salı çarşambayı, çarşamba perşembeyi doğuruyor. Şubat karnında taşıyor Mart'ı. Mart doğuracak Nisan'ı. Bahar yazı, yaz da güzü. İşte bu herifler de bizi doğuracaklar yeğenim. Yok başka çareleri. Çok kazanmak için, daha çok yutmak için bizi doğuracaklar. Yok çareleri. Bu kuş serçe kuşudur, bu da karga kuşu. Peki sen kimsin İsmail? Sen kimsin dayım? Sen neredesin şimdi? İşte deniz, bu da mavi, beyaz bulutlu bir gökyüzü. Bu da bir yeşil dal, çiçeğe durmuş. Kıvırcık yok, İsmail yok, dostluk yok, kardeşlik yok artık. Kırık bir güvercin kanadıdır salpa. Kırık bir dal, birike birike ne olur İsmail? İçi doluyor salpanın. Ağlayacak, içini boşaltacak yer arıyor. Geçiyor kamyonları, leblebici diyenleri aldırmıyor. Şu an leblebici değil çünkü. Kıyıya iniyor, ilk leblebicilik eğitimi yaptığı kıyıya. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ağıtlar birike birike ne olur İsmail dayı? Gözyaşları ne olur? Ya İsmail? İsmail birikirse ne olur salpa? Akşamları gün batarken gökyüzünde kırmızı olur. İnsanlar evlerine dönerken özlem olur. Dokundukça sızlayan tel olur. Martı kanatlarında acı bir sevinç, sıkıntıda umut. Umut umutsuzluğun bir ucu mudur salpa? Umut umutsuzluğun çiçeğidir. Hoş kokulu, mavi bir çiçektir durmadan açan. Kişiliğini oluşturan ince etkili bir dokudur İsmail. Gelişen, her iklimde çiçeğe duran, ürün veren bir doku. Kolunda fıstık sandığı, tam 48 gün İsmail'i aradı salpa. Bıkıp usanmadan, her gün güçlenen bir umutla, karamsarlık birikir aydınlık olur, umutsuzluk birikir umut olur diye. Kızarak, özleyerek, söverek aradı. Umutlar umutsuzluk oldu. Bulamadı. Bir sabah işe kalkmadı salpa. Artık fıstıkçılık yapamayacağını anlamıştı. Aklında kimlerin parmak izlerini, kimlerin uzantısını taşıyor salpa? Kimleri, hangi ilişkilerde, hangi düşünce biçimi içinde, hangi tavır içinde kimleri taşıyor? Kimler yaşıyor onun bilincinde? Kimler ve nasıl gelişerek, değişerek, kimlerle ve nelerle bütünleşerek, kaynaşarak, yeni bir şey olarak, içinde yaşadığımız koşulların acımasız süzgecinden geçerek, yenerek, yenilerek? Kimler, hangi renkler, hangi sesle yaşar? Bugün ne olarak, nasıl salpanın bilincinde? Duruşunda, bakışında, gülüşünde, kimlerin izi, yüzünün bir kıpırtısında, dudağının bir oynayışında, bilinir bilinmez kimlerin duruşu, kimlerin bakışı, gülüşü yaşar? Duygularının evriminde, kırların, yaylaların, ardıç ağaçlarının yeri nedir? Yaralı bir kuşun, yorgun atların, kırmızı bir balonun, demir kapıların payı nedir? Anası, babası, dayıları, ağabeyleri, köylüler nasıl bir yer tutar? Polis yüzleri, kelepçelerin soğuk demiri, solüsyon kokusu, yağmurlar, açlıklar, yoksulluklar, yalnızlıklar nasıl bir pay alır? Çıplak ayaklı bir çocuk, Vietnam, Angola, Mozambik, Filistin nedir? Asya, Afrika, Amerika nasıl kanar yüreğinde? Kimlerin, nelerin mirasını taşır salpa? Kimlerden ve nelerden kaynaklanan bilgileri nasıl yaşadı, nasıl gelişti ve malı oldu salpanın? Her şey bir noktaya dek itici, geliştirici bir etkendir salpanın hayatında. O, iyi bilinmesi, gözlenmesi gereken bir andır. Sonra geliştirici olmaktan çıkar, tutucu olur, sonra da geriletici. Ve bir gün parçalanması zorunlu bir köstek. Bu açıdan bakınca, hayatının çeşitli dönemlerini paylaştığı, etkilediği, etkilendiği arkadaşlarını daha iyi anlıyor salpa. Kıvırcık, onu ilk değişimi açan, bir noktaya dek geliştiren. Sonra itici ve geliştirici niteliği değişmiş, gününü tamamlamıştır. Evet, apaçık görüyor bunu. Niye daha önce değildi, şimdi? Her şeyi o yapardı. Önden giden, ilk zorlukları, ilk acıları yenen oydu. Yolları, tıkanık kapıları ilk açan o. Bu yüzden zorlukların, acıların deneyimini o yaşadı ve o geliştirdi kendini. Salpa'ya da yalnızca arkadan gitmek, söyleneni yapmak, kıvırcığın düşünmesini beklemek ve uygulamak kalırdı. Kıvırcık her gün yeni adımlar atarken Salpa dar sınırlar içinde küçücük ilişkileri dünyanın temel direği sanarak, en küçük yenilginin hayatlarını bitireceğinden korkarak, her şeyle uzlaşmanın yollarını arayarak yaşardı. Düşünmek gereğini bile duymadan, çünkü kıvırcık düşünürdü. Bu da yeterdi ona. Şimdi özündeki korkunun kıvırcıkla ilişkilerine de yansıdığını, kıvırcıktan da korktuğunu, çekindiğini kendi kendine söyleyebiliyor. Bir aşamaydı bu Salpa için. Bir adımdı. Kendi gerçekliğine atılmış bir adımdı. Evet, gizli, açıklayamadığı bir korku duyardı kıvırcıktan. Yaptığı bir işin, söylediği bir sözün yanlış olup olmadığını anlamak için hemen kıvırcığın yüzüne bakardı. Giderek kıvırcığın manyetik alanı içinde dönen, onun uydusu bir şey olduğunu şimdi bütün ayrıntılarıyla görebiliyordu. Bu yüzden olacak, satışın iyi gittiği günlerde kendini başarılı sayar, daha rahat olurdu kıvırcığın yanında. Hep o konuşurdu. Şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle olsun, böyle olsun derdi. Salpa hep başını sallardı. Zaman zaman kim otomobillerin arkasına konan oyuncak köpeklere benzetirdi kendini. Onların kafası da durmadan en ufak kıpırtıda, sarsıntıda sallanırdı. Baş sallamak da üstüne yoktu Salpa'nın. Ne olursa olsun başını sallardı. Evet, olur, sen bilirsin, nasıl istersen, hemen, yapalım, edelim. Baş sallamak onun gibi düşündüğünün kanıtıydı. Bir olay ve bir durum karşısında ne yapılmasını bilmezdi Salpa, bilemezdi. Baş sallardı yalnız, onaylardı. Hiç mi yanlış düşünemezdi kıvırcık? Bilemezdi ki. Teslim olmuştu bir kez. Evet, arkadaşlık sınırları içinde bir tutsaktı. Bir tutsaktı Salpa. Gülümsüyor. Hayatı hep kolay, en ucuz yanlarından yakalamaya çalışmak duygusu, işte o günlerde döllenmiş duygulardı. Her şeyi dışarıdan, başkalarından beklemek, kaptığıyla, ele geçirdiğiyle yetinmek, kaptığını korumak budalalığı. Yarından korkarak, her yeni güne, her yeni şeye bir düşman gözüyle bakarak, herkesten bir kötülük, bir zarar bekleyerek. Nedir bu aşırı kuşku, aşırı güvensizlik? Her başarının bile aslında bir tuzak olduğunu, başarının o dar sınırları içinde kapandığı anda başarısızlığın başladığını yeni anlıyor. Attığı golün üstüne yatan kötü futbolcu gibi bir başarıya sığınmak budalalığı. Sirkeci'deki sinemalara giderlerdi. Kavgalı dövüşlü filmleri severlerdi çok. Salpa, kıvırcığı filmin yiğit oğlanı, kendisini de oğlanın arkadaşı yerine koyardı. Oğlanın iyi yürekli, fedakar, söz dinleyen yiğit arkadaşı. O hep önden giderdi, Salpa arkadan. O ne isterse Salpa da onu isterdi. Kuru fasulye, ekmek, su. Salpa da kuru fasulye, ekmek, su. Bu yüzdendir ki kıvırcık gelişti. O günkü ilişkiler ona dar gelmeye başladı. Hamal İsmail'in bir dokunuşu yetti ona. Hemen ürün verdi. Çünkü hazırdı kıvırcık değişmeye, gelişmeye, yeni çiçeklere durmaya. Onu hem sever hem kızardı Salpa. Sevgisini açığa vurur, kızgınlığını gizlerdi. Niye kızardı? Ona yetişemediği için mi? Niye açıklayamazdı duygularını, içten olamazdı, gizli bir ikiyüzlülük gelişirdi içinde. Önden gidenler ne düşünür, arkadan gidenler ne düşünür Salpa? Ayrı ayrı gelişmeler, eğilimler mi? Öndekiler nereye dek geliştirirler geridekileri, geridekiler nereye dek severler öndekileri? Nereden sonra başlar sevgi nefret? Nereden sonra gelişir ikiyüzlülük? Salpa'yı bok gibi bırakıp askere gitmeseydi kıvırcık, neler olabilirdi, neler kazanırdı Salpa, iyi bir fıstıkçı mı olurdu? Bilemiyor. Kıvırcık, Salpa'nın önünde hem en büyük dost hem de en büyük düşman mıydı? Gelişmesinin önünde duran bir engel miydi? Ve şimdi anlıyor dostlukla düşmanlığın iç içe yaşandığını, aralarındaki incecik görünmez sınırı. İyiliğin, sevecenliğin, yardımın nereye dek yararlı, nereden sonra zararlı olduğunu. Kıvırcığın ona gösterdiği kardeşlik, sevecenlik bir yere dek geliştirici, yararlı, bir yerden sonra tutucu, zararlı mı oluyordu? İnsanların isteklerine, niyetlerine bağlı değildi iyilik kötülük kavramı. İyilik yaptığını sandığımız bir adama belki de yaptığımız özünde kötülüktür. Kötülük diye nitelendirdiğimiz bir davranışın özünde iyilik olabilirdi. Her iyiliğin ya da kötülüğün verdiği ürün önemliydi aslında. 5 yıl geçti o günlerden bu yana. 5 uzun, acı dolu yıl geçti. Gülüyor Salpa. Bütün yenilmiş acılara gülebiliyor. Acı, eziklik veren doyumsuz bir tat olarak. Bir zamanlar ağladığı, dünyanın başına yıkıldığını sandığı olaylara acıyla gülüyor. 3 yıldır kunduracılıkta çalışıyordu Salpa. Hiç sevmediği baba işinde. Fıstıkçılığı yapamayacağını anlayınca günlerce iş aramış, en uygun kunduracılığı bulmuştu. İşçisi kaçmış bir kalfanın yanında. 3 tezgahlı bir atölyede çalışıyordu. Gözüne ilk çarpan hiçbir şeyin baba evine benzemediğiydi. Solüsyon kokusuna dayanamıyordu, başını ağırlaştırıyor, gözleri dışarı fırlayacak gibi oluyordu. Solüsyondan gözleri kızarmış, ağızlarına sürekli çivi doldurmaktan dişleri kararmış kalfalar, işçiler birbirleriyle olmadık şakalar, konuşmalar yapıyorlardı. Babanın ağırbaşlılığı, dayıların ve ağabeylerin saygısı, içtenliği, titizliği burada yoktu. Ayakkabılar monte edildikten sonra artık paduma dikişi dikilmiyor, ya solüsyonla ya da yapıştırıcı ilaçla yapıştırılıyordu. Solüsyon kokusu bunaltıyordu. Kapı pencere açılsa bile en az bir saat giderilemiyordu koku. Sini veriyordu her yana. Nisan'ın o ilk günlerinde de kapı ve pencere pek açılmıyordu hasta olunmasın diye. Solüsyon ve ilaç deriyle taban astarına sürülüyor ve kuruduktan sonra çiviler çakılıp yatırılıyordu. Çekiçle iyice dövüştürdükten sonra pistorizma olduktan sonra sökülüyordu çiviler ve deri tıraşlanıyordu. Sonra hemen köselesi konuyordu üzerine. Paduma dikişi olmadığı için kazuma dikişi de dikilmiyordu. Dikiş yoktu ve çivileri de artık kimse düzeltmiyordu, doğrultmuyordu takozun üzerinde. Atılıyordu. Her yan pislik içindeydi. Kimin neyi nereye koyduğu belli değildi. Bu yüzden kimse kimseye de kızmıyordu. Hem gevezelik ediliyor hem çalışılıyordu. Duvarlar çıplak kadın resimleriyle doluydu. İsteyen içki, esrar içebiliyordu. Salpa uyamıyordu onlara. Ne konuşmalarına ne de hızlarına. Davranışları da tutmuyordu onları. Kafası ağır top diyordu ona. Ağır bir toptu Salpa. Elinin ağırlığını kendisi de beğenmiyordu. Açığı kapatmak için herkesten önce geliyor, herkesten sonra gidiyordu. Gece 11'leri, 12'leri buluyordu. Yine de yetişemiyordu onlara. Kafa Samsunluydu. Bozkır'ın düzünde çift mi sürüyorsun diyordu. Böyle gidersen aç kalırsın İstanbul'da diyordu. Gülüyorlardı. Zoruna batıyordu bu davranışları, içine atıyordu. Bir tokat patlıyordu çıraklardan birinin ensesinde. Kör müsün ulan dürzü? Ağlayamıyordu çırak. Kızaran yüzünü saklıyordu herkesten. Salpa hiç tokat yememişti babasından. Çalıştıkları odaya anasının pişirdiği yemeklerin kokusu gelirdi. Pencereden güneş girerdi. Dağları, ovaları görürdü Salpa. Oynayan çocukları görürdü. Bırakırdı çivi doğrultmayı bazen, koşar oynardı onlarla. Eline çekiç vurduğu zaman babası sevecenlikle eğilirdi üstüne. Solüsyona dayanamıyordu Salpa, hızlarına uyamıyordu. Ayakkabının büyük bir bölümünü işçi yapardı. Kalfaya da zanaatın incelikleri, teknik kısımları kalırdı. İşçi daha çok yorulurdu kalfaya iş yetiştireceğim diye. İyi bir işçisi olan kalfa pek yorulmazdı ya. Salpa'nın kafası çok yoruluyordu ve yakınıyordu bundan. Çünkü Salpa bir yığın eksiklik ve hata yapıyordu. Bunalıyordu Salpa. Köydeyken bilirlerdi kundurayı kimin giyeceğini, tanırlardı alanı. Yapım sırasında sık sık uyarırdı onları babası. Aman dikkat edin, mahcup olmayalım derdi. Her işin hatasız, eksiksiz, yüz akıyla bitirmek isterdi. Ancak şimdi anlıyor babasının titizliğini, kaygılarını Salpa. Her gün yüz yüze baktığı insanlarla ilişkilerinden yüz akıyla çıkma sancılarını. En küçük hatalarda, bıçak kaçırmalarında niye azarlardı babası? Bu yüzden, alıcısıyla her gün birlikte olmaktan. Şimdi anlıyor mide ağrılarını. Müşterileriyle sıcak bir bağ olurdu aralarında. Hısım akraba yakınlığına benzer bir ilişkiydi bu. Baba eski de olsa kendi yapımını tanır, bir çocuk gibi severdi. Getirin onaralım derdi. Severdi o eski püskü ayakkabıları, acırdı onlara. Salpa da bilirdi neyin kime gideceğini. Tanıdık ayaklarda hep kendi yapımlarını görürdü. Bir sıcaklık, bir yakınlık duyardı onları giyenlere. O ayakkabının yapımında geçen irili ufaklı olaylar canlanırdı gözünde. Oysa burada her şey başkaydı. Kim bilir kimler giyecekti Salpa'nın elinden çıkanları. Kim bilir nerede. Aradığının üçüncü gününde bulmuştu işi. Pazartesiydi. Kaffa ona nereli olduğunu, nerede yatıp kalktığını, kaç yıldır bu işte çalıştığını, bir ayakkabıda neleri yapabileceğini sormuştu. Babasını, işini, yeteneğini dosdoğru anlatmıştı. Kısa zamanda uyarım demişti. Takımları var mıydı? Yoktu. Parası? Vardı biraz. Varsa bir çekiç, bir limaki, bir de falçata almalıydı hemen. Limakiyi bilmiyordu Salpa. E'ydi. Bildiğimiz kunduracı E'si. Hafta sonunda da gerisini tamamlardı takımların. Neydi ki gerisi? Danalya, kerpeten ve bir sandalye. Malzemeciye gidip bir çekiç, bir limaki, bir de falçata aldı. Bir sandalye verdi ona Kalfa. Hayırlı uğurlu olsun dediler. Çay ısmarlandı atölyedekileri, işe başlama çayı. Oturdu tezgahın başına. Yalnız çalıştığı için 7 çift, bir takım diyorlardı burada. Ayakkabıyı tutmuş o gün Kalfa. Salpa'yla anlaşınca 7 çift daha istedi ustadan. 3 tezgahlı atölyelerde kesici yoktu. Usta yapıyordu bu işi de. Ustaya keçi büzüğü diyorlardı ardından. Her türlü satıcı giriyordu atölyeye. Aşçı, kahveci, simitçi, sandviççi, turşucu, tombalacı, taksitle kumaş, gömlek, zeytinyağı, sabun satanlar. Bu satıcılar her atölyeye girebiliyorlardı. Her şey veresiyeydi. Simitçiler bile veresiye veriyorlardı. Parası olan da olmayan da veresiye alıyordu her şeyi. Salpa daha 2. günün sabahı işe gidip gitmeme konusunda ikirciklendi. En ufak zorluklarda bile kendini gösteren kaçma, bırakıp gitme duygusu beslenip gelişmişti bütün gece. Önünde durulmaz olmuştu uyandığında. Kararsız adımlarla çıktı yola. Bir adımı git, bir adımı gitme diyordu. İyi tanıyordu bu duyguyu, çok iyi tanıyordu. Başı sıkıştıkça yardımına yetişen bu duygu, ta çocukluğundan bu yana sık sık çıkardı ortaya. Salpa da uyardı ona, ardından giderdi. Cuma gününe dek bocaladı. İşi bırakmakla bırakmamak savaşıyordu içinde. Her anı, her dakikayı, her saati, bütün geçmezliği, ilerlemezliği ile yaşadı Salpa. Dayanılmaz sıkıntılar çekti. Her akşam, ertesi gün işe dönmek niyetiyle ayrıldı tezgahın başından. Her gece işe kalkmamak niyetiyle uyudu. Sabahı yoğun sıkıntılarla buldu. O hafta sonunda 90 lira düştü payına. %20 alıyordu. Aşçıya borç, kahveciye borç derken 20 lira kaldı elinde. Kaffa elinin ağırlığından yakınıyordu Salpa'nın. Baba evine benzemez burası diyordu. Patlıcan ayında işler ayva. İşlerin kesat gittiği aylardı bu patlıcan ayları. O cumartesi yarı gönüllü, yarı gönülsüz malzemeciye gitti Salpa. Bir kerpeten, bir danalya ve bir sandalye aldı. Takımlı fakat gönülsüz bir kundura işçisiydi artık. Araçlarını, gereçlerini sevmiyordu. Oysa babası ne çok severdi kullandığı araçları, nasıl titrerdi üzerlerine. Çekiç, kerpeten, mıknatıs. Salpa da severdi onları. Oysa burada sevemiyordu hiçbirini. Yabancılık vardı aralarında. Yaptığı ayakkabıları da sevmiyordu. Günler doğurgan zorluklarla geçiyordu. Yorgunluk ve uykusuzluk bitiriyordu. Solüsyon duman ediyordu Salpa'yı. Sağ bacağı dizinin hemen üstünde büyük bir nasır bağlamıştı çekiçle vura vura. Bacaklarının ikisi de ağrıyordu. İki elinin içi ve parmakları nasırlanmıştı ve bıçak yaraları ile doluydu. Hızlı çalışmaya uğraştığı için bıçak kaçırıyordu bacağına, göğsüne, bazen de koluna. Avucu, parmakları, bilekleri, kolları, bacakları bir hafta boyunca ağrıyor, geceleri sızlıyordu. Ancak cumartesi günleri hafiflerdi ağrıları haftalığı alınca. Baş ağrısı hiç geçmezdi yalnız. Solüsyondan oluyordu bu. Hemen hemen ayakkabının her yerinde kullanılıyordu solüsyon. Babası pek az kullanırdı. Oysa burada köseleyi, sayayı bununla yapıştırıyorlardı. Çiriş kullanılmıyordu. Çirişle kösele yapıştırılırsa kösele yapışmıyor ve fora dikişinde açılıp kayıyordu. Zorunlu oluyordu solüsyon. Benzolden yapılıyordu solüsyon, zehirliydi. Kan kanseri, tüberküloz ve sürekli baş ağrısı yapıyordu. Pek çok kunduracı ölmüştü bu solüsyon yüzünden. Pansiyonda kalan eski bir kunduracı anlatırdı bazı akşamlar, kunduracıları çevresine toplayıp. Bir yıl içinde 16 kunduracı ölmüştü. Pek çokları verem olmuş, kan kanseri olmuş, hastalanmışlardı. Benzollü solüsyonun kullanılmaması için hiç kimse, hiçbir kurum önlem almamıştı. Kim bu önlemi alacaktı? Kim? Kunduracının kimi kimsesi yoktu. Kim alacaktı kunduracının sahibi, kim arayacaktı onun hakkını? Ne gerçek bir sendikası, ne bir yardımlaşma kurumu vardı. Yalnız bir sarı sendika, bir de işverenler cemiyeti ve sendikası. Hakkına sahip çıkmasını bilmeliydi kunduracılar. Kimseye çiğnetmemeliydiler ekmeklerini. Kendi haklarını aramayanın hakkını aramazdı kimse. Kunduracının sahibi kunduracıydı. Emekçinin sahibi emekçiydi. Dışarıdan beklememek gerekti hakların aranmasını. Kendileri uğraşmalıydı kendi dertleriyle. Mücadele etmeliydiler haksızlıklara karşı. Sendika, mücadele sözlerini ilk kez bir emekçinin ağzından duyuyordu Salpa. Heyecanlanıyordu. Köylülüğünün kent ilişkileriyle çelişen uzlaşılması güç yanları çok önemli bir sorundu şu günlerde. Köy bozkır çekiyordu, gel gel diyordu Salpa'ya. Danalyayı, çekici, kerpeteni bırakmak olduğu yere, diri, kösele, solüsyon kokularını bırakmak ve kapıdan çıkıp gitmek kimseye bir şey söylemeden. İlk otobüsle dönmek köye, sarı çiçeklere, çiğdeme, yaylalara, pınarlara, mor nevruza, sarı nevruza. Köyde ve çevre köylerde 3-5 koyunu, ineği olan herkes yaz aylarında torosların daha yüksek yerlerine, yaylalara çıkardı. Çıkmak zorundaydılar, yoksa besleyemezlerdi hayvanlarını. Nisan ortalarında, sonlarında çıkmaya başlanırdı yaylaya. Ekim ortalarına dek kalınırdı. Malı çok alanlar erken çıkar, geç dönerlerdi. Çok kalabalık olurdu yaylalar Haziran-Temmuz aylarında. Kente çalışanlar da gelirdi dinlenmeye. Gençler toplanırlar, birkaç saat uzaklıktaki pınarları gezmeye giderlerdi. Kırmızı biber, karabiber, haşlanmış yumurta, karpuz, soğan yerlerdi, rakı içerler, silah sıkarlardı. Kızlar, kadınlar da ayrı eğlenirdi. Bayramlıklarını giyerler, gözlerine sürme çekerlerdi. Tef çalıp oynarlar, birbirleriyle güreşirler, türkü söylerlerdi. Kadınların oyununu erkekler ancak gizlice gözleyebilirlerdi ki bu da çok ayıp sayılırdı. Salpa ne çok severdi yaylaları. Yaylaların mavi gökyüzünü, ayazını, duru sabahlarını, temiz havasını. Babası hısım akrabaları toplar, koç keserdi pınar başında. Şimdi oralar geliyor Salpa'nın aklına. Haydar Dağı'nın durukları eteğinde, bir vadi yamacında tufan derisi, sonra keklik uluğu, turşan balıların papuççu yaylası. Güzle incelen, durulan, baharla coşan, çılgınca akan dereler, pınarlar. Sultan Pınarı, Beş Pınar, Küçük Su, Esenek Pınarı, Tosun Taşı, Geniş Çayırlar, Mavi Gökyüzü, Nevruz, Mor Nevruz, Sarı Nevruz. Ardıç ağaçları ve çimenler. Ve Danalya çekiç sesleri şimdi. Solüsyon kokusu, başarıları. Her an fırsat kollayan bırakıp gitme duygusu içinde Salpa'nın. Yaylalara, kırlara, çayırlara, maviliklere, dağ havasına, ot kokularına acıkıyor Salpa. Dayanılmazlığını duyuyor açlığın. Nereye dönecek Salpa? Hangi yaylalara? Nasıl? Olumsuzluğu ağır basıyor, çaresiz katlanma oluyor başkaldırı. Eziliyor, dönemeyecek artık, biliyor. Peynir ekmek yiyordu akşamları. Sabahları poğaça börek, öğlenleri de aşçıdan veresiye ne olursa. Bazen de gizginci köftecilerden köfte alırdı. 10 köfte 125. Eski bir alışkanlıkla sorardı. Şahvelet çavuşu tanın mı dayı? Tanımazlardı şahvelet mahvelet. Kalfa, bu köfteler at etindendir. Yeme, hasta olursun, altına sıçarsın sonra diyordu. Dinlemiyordu Salpa. Et yiyebilmek için yiyordu köfteleri. At eti it eti ayırmadan. Sonra midesi bozuldu köfteden, ishal oldu. Helal sırası beklerken tutamadı, donuna kaçırdı. Bir daha da almadı açıkta satılan köftelerden. Donunu da helal dediğine attı, kurtuldu. Kunduracıların çoğu 3. sınıf otellerde ve pansiyonlarda yatarlardı. 3. sınıf oteller 5-6 liraydı. Sürekli kalanlara kolaylık gösterilirdi. Pansiyonlar daha ucuzdu, 3,5 lira. Salpa pansiyonu seçti. Bir sabah kirli çamaşırlarını, yorganını kimseye bir şey söylemeden bırakıp ayrıldı Tahtakale'den. Her sabah işe gider gibi, sezdirmeden kaçışı. Oraya dek süren hayatından sıyrılıp çıkmak, uzaklaşmak istercesine. Derisini değiştiren bir yılan gibi. Kumkapı'da, Kadırga'da, Küçük Ayasofya'da pansiyonlar, küçük küçük odalar, yayları bozuk somyalar, kirli çarşaflı yataklar, kirli yastıklar, tahta kurusu, ter kokusu. Çarşaf ve yastık kılıfları 20-25 günde bir değiştirilirdi. Masa yoktu, elbiseleri koyacak dolap yoktu. Elbiseleri ya bir çantaya koyuyorlar ya da duvarlara çakılı kalın çivileri asıyorlardı. Çoğunluğu Anadolu'nun çeşitli kentlerinden gelmiş insanlardı. 6 kişiyle paylaşıyorlardı odayı. İkisi kunduracı, biri işportacı, biri matbaa işçisi, biri de tornacıydı. Yüzlerini pek göremezdi arkadaşlarının, ayrı zamanlarda gelirlerdi. Onlar geldiğinde Salpa, bazen de Salpa geldiğinde onlar uyumuş olurlardı. Geceleri geç gelirler, erken giderlerdi, şarap kokarlardı. Bit, pire, tahta kurusu ve her türlü haşerat boldu. Duvarlarda bunların kan lekeleri vardı. Yerler sigara artıkları, meyve kabukları tozlarla kaplıydı. 2-3 gün süpürülmezdi yerler. Kimse de süpürmeyi düşünmezdi. Salpa da üşenirdi. Bütün günün yorgunluğu ve ağrılarıyla düşerdi yatağa. Sabun kokan temiz yataklarını, yorganlarını özlerdi anasının.